Ayrım 33. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 308. O gece dışarıda kurtlar uluyor, soğuk rüzgar camları dövüyor, pencere kenarları gıcır gıcır inliyordu. Boston acı anılara kaptırmıştı kendini, er nazarı düşünüyordu. Bir gün önce kendisine hakaretler yağdıran beş para etmez öteki herifi de düşünüyordu. Bu tipler her zaman bayağı iftiralarıyla başkalarını yıkmaya, hayatlarını karartmaya çalışırlardı. Ne de iyi becerirlerdi başkalarına çamur atmayı. Dedikodu, iftira, kral olsun, çoban olsun herkesin uykusunu kaçırırdı. Denenmiş bir metot idi bu. Bazı anlar öyle sanıyordu ki bu düşünceler onun acılarla körelmiş ruhunun zapt edilmez bir baskısıdır. Ve ruhu geceleyin ağılın etrafında ağlayan, inleyen, akbarla beraber dolanmaktadır. Bu dayanılmaz ulumalara bir son verebilirdi. Ana kurdu susturabilirdi. Öfkelenmiyor da değildi ona. ''Nedir bu inadın dişi kurt? Ne istiyorsun benden?' İnan bana, seni bu acılardan kurtarmak, yardım etmek istedim. Yemin ederim ki bu işte benim bir suçum yok. Bırak artık ulumayı akbar, yavrularım burada değil. Onları aldılar, kaçırdılar, sattılar. Vodka için sattılar. Hiç bulamayacaksın yavrularını. Unut ve sus artık. Daha ne zamana kadar bize işkence edeceksin? Git artık akbar, git, defol. Nasıl acı çektiğini biliyorum ama yine de gitmelisin. Eğer gitmezsen ve yoluma çıkarsan seni öldürmek zorunda kalacağım, zavallı hayvan. Emin ol, tereddüt etmeden vururum seni. Çünkü uyku uyutmuyorsun. Benim derdim bana yeter, daha fazla zorlama beni. Evet, seni vurabilirim. Seni vurabilirim ya, bana hakaret edenlere, felaketime gülenlere bir şey yapamıyorum. Bari sen beni rahat bırak. Git penceremin dibinde uluduğunu duymayayım bir daha. Aslında senden önce onu, o ortak düşmanımızı öldürmek isterdim. Anamın başı üzerine yemin ederim ki elim titremeden çekerdim tetiği. Evet, o ortak düşmanımız senin yavrularını kaçırdı. O pis sarhoş diliyle de bana iftira atmaya, çamur atmaya devam ediyor. O buz çukurunu Ernazar'a seslenmek için kenarına tutunurken tırnaklarımı kıran o ölüm kuyusunu, acımasız dağlar arasında hıçkıra hıçkıra ağladığımı düşününce ve gözlerimin önüne getirince yaşamak istemiyorum. Eğer yanı başımda uyuyan şu çocuk olmasaydı her şeyi bırakıp ölüme koşardım. Bu ulumalar yüzünden annesi onu bizim yatağımıza getirdi. Kadın korkuyor ve bu da çok normal. Ve masum yavrum mışıl mışıl uyuyor. Tanrı onu bana çalışmamın, dürüstlüğümün ödülü olarak verdi. Benim kanım, benim canım o. Yeryüzünde benden kalacak son parça. Ben kaderden bir şey istemedim. Her şey kendi kendine oldu. Günün doğması, akşamın olması gibi. Herkes bilir ki kaderden kaçılmaz. Ama o sersem Bazarbay öyle iğrenç iftiralar uyduruyor ki kendimi savunacak başka bir yol olmadığına göre onu bir köpek gibi boğmak isterdim. O koç Garbayev'de o Ayyaş'ın söylediklerini kelimesi kelimesine tekrar etmekten pek hoşlanıyor. Benim yavruma zarar vermek istiyor. Senin acılarını nasıl anlamam Akbar, nasıl anlamam? Aslında aklından ve kalbinden taşan bu düşüncelere rağmen Boston dişi kurdun o tarifsiz çok büyük acısını, bu acının derecesini anlayamazdı. Kurt bunu anlatacak kelimelerden, konuşmadan yoksundu ama bu duygudan yoksun değildi. Bu acıyı bütün varlığıyla hissediyor ve bundan kurtulamıyordu. Her çareye başvurmuştu bu üzüntüsünü unutmak için. Dağlarda, göl kıyısında peşinden hiç ayrılmayan eşi Taş Çaynar ile bütün gücünü yitirip yorgunluktan ölmek ümidiyle hiç durmadan koşmuştu. Yoluna çıkan her şeye umutsuz bir hiddetle saldırmış, duyduğu ölçüsüz acıyı unutmak istemişti. Hatta bir defa yuvasına da dönüp bakmış, hala boş olup olmadığını anlamak, son ümit ışığının da söndüğünü görerek kavuşma hayalinden kurtulmak istemişti. Ne dayanılmaz, ne acımasız bir çileydi bu. O akşam uzun uzun ve amaçsız dolaştıktan sonra birden Başat'a yönelmiş, yapılması gereken çok acele bir işini hatırlarmış gibi gittikçe hızını arttırarak koşmaya başlamıştı. Taş çaynar da her zamanki gibi peşinden geliyordu. Çılgın gibiydi. Kayaların, kar yığınlarının arasından, çalıların üzerinden uçar gibi koşuyordu. Nihayet her zamanki yolundan sarı çalıların olduğu yere geldi. Yavrularının orada olup olmadıklarından iyice emin olmak için bir kere daha girdi inlerine. Her tarafı koklayarak yavrularının pek özlediği kokularını bir kere daha içine çekti ve sonra inledi, uludu, uludu. ''Neredesiniz? Ne oldu size yavrularım? Süte susamış küçük yumuklarım. Bir gün büyüyecektiniz, keskin dişleriniz olacaktı. Siz yanı başımda yürürken kendimi ne kadar mutlu, ne kadar güçlü hissedecektim. Siz yanımda oldukça ayaklarım yorulmak nedir bilmeyecekti.'' Hala o pis kokuyu çıkaran şişenin bulunduğu yere dere boyuna koştu. Yulafı kuşlar yemişti ama bazı taneler kalmıştı ve bunların üzerini kırağı kaplamıştı. Nihayet yavrularının olması gereken yere yuvarlanıp yattı, büzüldü. Taş çaynarda yanına uzanıp kalın kürküyle onu ısıtmaya çalıştı. Gece karanlığı iyice çökünce Akbar rüyasında yavrularını gördü. Memelerinde biriken sütleri emiyordu yavruları. Onları emzirmek, memelerindeki sızıları dindirmek istemişti uzun zamandan beri. Ve yavruları küçük hırıltılarla ağızlarını doldura doldura emiyorlardı. Kendisi de onlara büyük şefkat gösteriyor, hazdan mest oluyordu. Ama memelerinde süt hiç bitmiyordu, hep doluydular. Bundan belli belirsiz bir kuşku duymaya başlamıştı. Sütünün bittiğini, ağırlıktan kurtulduğunu niçin hissetmiyordu? Niçin bunca süte rağmen yavruları doymak bilmiyordu? Olsun, dördü de orada kucağındaydılar ya, en hareketlisi kuyruğunun ucunda beyaz bir leke olanı, sonra en çok emen ve anasının memesi ağzında iken uyuyakalanı, hep ağlamaklı ve kavgacı olan üçüncüsü ve mavi gözlü dişi yavrusu, yani geleceğin akbarı, hepsi yanındaydı, rüyası devam ediyordu. Mujun kum bozkırında dört yavrusuyla uçar gibi koşuyor ve yavruları da peşinden süzülüyorlardı. Taş çaynar da onlarla beraberdi ve o da uzun sıçrayışlarıyla uçuyordu. Güneş parlıyor, serin hava karınlarını okşuyor ve hayat gibi akıp gidiyordu. Dişi kurt birden uyandı. Katı gerçeğe çarparak ezilmişçesine bir süre hiç kımıldamadan öylece kaldı. Neden sonra usulca kalktı ve yuvadan çıktı. O kadar yavaş hareket etti ki taş çaynar onun kalktığını duymadı bile. Akbar'ın gözleri birden gökyüzündeki aya saplandı. Yıldızlı gökte karlı dağların tepesinde ay o kadar parlak, o kadar yakın görünüyordu ki elinizi uzatsanız değecekti sanki. Şırıltısı hiç bitmeyen o geveze derenin kenarında başı eğik ve tarifsiz kederler içinde biraz yürüdükten sonra durup arka ayaklarının üzerine oturdu. Gözlerini havaya dikerek uzun uzun baktı ve o gece o sarı büyük yıldızda yaşayan börü ana, yani kurtların tanrıçasını net bir şekilde gördü. Börü ana ilk defa bu kadar yakından ve net görüyordu. Onun çift boynuzlu silüeti şaşılacak derecede kendisine benziyordu. Açık ağzı, arkaya doğru uzanan kuyruğu pek belirgindi. Dişi kurt börü ananın kendisini gördüğünü ve duyduğunu hissetti. İşte o zaman sıcak nefesinden dalga dalga yükselen yakarışlarla börü anaya seslendi. ''Ey kurtların ilahisi börü ana, bana iyi bak, karşında ben varım, ben Akbar.'' Bu soğuk dağlarda karşına dikilen benim, yapayalnız, talihsiz Akbar. Acılarım çok büyük. Nasıl ağladığımı işitiyor musun? Nasıl uluduğumu, nasıl hıçkıra hıçkıra ağladığımı duyuyor musun? Bütün varlığım ıstırap oldu. Memelerim yararsız sütle doldu. Süt verecek, besleyecek kimsem yok. Yavrularımı yitirdim. Nerede yavrularım, nerede? Aşağılara in börü ana, in de yanıma otur, sen ve ben birlikte ağlayalım. Aşağılara in kurtların tanrıçası, seni doğduğun topraklara götüreyim. Artık kurtların orada o bozkırda yaşama hakları yok, bu hakkı aldılar bizden. Dağlarda yaşama hakkımız da yok, Hiçbir yerde kurtlara yaşama hakkı yok. Aşağıya inmek istemiyorsan beni de oraya çek Börü Ana. Ben Akbar, yavruları çalınan ana kurt. Seninle birlikte ayda yaşamak, oradan kanlı gözyaşlarımı yeryüzüne akıtmak istiyorum. Beni işit Börü Ana. Börü Ana, Börü Ana. Beni anla, gözyaşlarımı anla Börü Ana. O geceyi aşacakları dağın dibinde geçirdiler. Sabahleyin ilk kalkan Ernazar oldu. Sımsıkı sarılmıştı. Gidip atlara bir göz attı. Atlar bukağılı ve örtülüydüler. Boston kürkünün altından başını yavaşça çıkararak sordu. Çok soğuk mu? Yükseklerde sabahlar hep soğuk olur. Güneş yükselir yükselmez biraz ısınır. Sonra dönüp semer halısının üzerine oturdu. O saatte ortalık ebeyce karanlıktı daha. Atlar nasıl? Fena değiller. Sürüyü buraya getirip şikama yaptığımız zaman bir çadır kurmamız gerekecek sanırım. Bu kadar çok üşümeyiz o zaman. Çok haklısın. Çadır kurmak pek vakit almaz zaten. Önemli olan tutacağımız yolu bilmektir. Gerisi bize kalmış bir iş. Şafakta hava biraz yumuşadı, hafifledi. Ortalık yeterince aydınlanır aydınlanmaz atları eğerlediler. Boston ata binmeden önce son bir defa daha baktı çevreye. Yamaçları, kayaları gözden geçirdi. İki çoban vahşi tabiatın ortasında küçücük görünüyorlardı ama kararlıydılar. Yüksek geçit korkutamaz bizi diye düşündü Boston. Hayat memat meselesi bu. İş bu kadar ciddi olunca insanoğlu hiçbir yerden korkmaz. Hiçbir engel durduramaz onu. Denizleri, dağları aşar, yarları, uçurumları geçer. Biz de geçeceğiz. Vaktiyle ataları tarafından açılan eski yolu buldular ve gördüler ki bu yol, bu patika, iki tepenin arasında karlı hafif çöküntüden geçmekte. Dosdoğru uzanmaktadır. Besbelli o yükseltiden sonra Kiçibel'e doğru inişe geçeceklerdi. Eskilerin dediğine göre Kiçibel'de bir kayın ormanı, bir de dağlardan inen bir dere varmış. Bazen tabiat en güzel, en zengin köşelerine aşılmaz görünen işte bu tür engellerin arasına gizler. Ama ekmeğini kazanmak zorunda olan insan her engeli göğüslemeye hazırdır. Ona hiçbir engel dayanamaz. Bu derece güçlüdür yaşama arzusu. Yamaç gittikçe dikleşti, kar kalınlaştı. Atlar kalın kar tabakasında çok zor ilerliyorlardı. Güneş yükselince rüzgar dinmişti. Şimdi o sessizlikle yalnız atların ve kendilerinin solumalarını duyuyorlardı. ''Ne dersin Ernazar?'' diye sordu Boston. ''Karınlarına kadar kara batacak koyunların buradan geçmeleri epeyce güç olmaz mı?'' ''Kesinlikle öyle olur Boske. Zorlu bir sefer olacak bu.'' İşin önemli yanı bu yolu en kısa zamanda olabildiği kadar çabuk aşmak olacak sanırım. Hem bir geçit açabiliriz, hiç olmasa karları bastırırız. Evet, ben de düşündüm bunu, kürekleri unutmamalıyız. İlerlediler, kar atların dizine çıkmaya başlayınca inip hayvanları yedeklerine aldılar. Az sonra dağın havası azaldı ve ağızlarından solumaya başladılar. Her taraf bembeyaz olduğu için gözleri kamaşıyordu. Güneş gözlüklerini taktılar. Dağ gezisi için bu gözlükler şarttı ama artık şehirde de güneş gözlüğü takmak adet olmuştu. Az sonra kürklerini de çıkarmak zorunda kaldılar ve onları eyerin üzerine attılar. Atlar da ter içinde kalmıştı, zorlukla nefes alıyorlardı. Neyse ki artık yokuşun doruğuna iyice yaklaşmışlardı. Ebedi buzlarla örtülü beyaz doruklara güneş şimdi tam tepeden bakıyor ve açık gökyüzüne ışıklarını saçıyordu. Yalnız yollarının üzerinde birkaç beyaz bulut vardı ve pamuk yığınını andıran bu bulutların içinden geçiyorlardı. O anda ıssık göl kenarında yazlıkçıların güneşten kavrulduğuna ya da rahat rahat güneşlendiklerine, yandıklarına inanmak zordu doğrusu. Az sonra yokuşun doruğuna ulaşmaları için sadece 500 metre kadar bir yol kalmıştı ve şimdiden inişi düşünmeye başlamışlardı. İnişin çıkış kadar zahmetli olmayacağını umuyorlardı. Nihayet yokuş bitti. İki adam ve hayvanlar iyice yorulmuşlardı. Biraz nefes almak için durup mola verdiler. Kat ettikleri yola ve çevreye baktılar. Ernazar mutlu mutlu gülümseyerek, Tamam Bozge dedi, sürüyü rahatça geçirebiliriz buradan. Tabii hava güzel olursa. Evet evet, ancak hava güzel olursa. Ernazar saatine baktı. Tam 2,5 saatte tırmandık. Pek o kadar güç olmadı değil mi? Ama koyunlarla 3 saat ya da daha fazla sürer. Neyse, sürüyü aşırmanın mümkün olduğunu anladık ya. Haydi inişe geçelim ve öbür yamacın nasıl olduğunu da görelim. Belki Kiçibeli de görürüz uzaktan. Mera yemyeşil olmalı. Çevrelerinde kar tabakası dümdüz uzanıyordu. Ancak yer yer rüzgarın savurmasıyla ve yığmasıyla oluşan yine dümdüz ışıl ışıl setler görünüyordu. Bu kar ovasının sınırsız, sonsuz olmadığını biliyorlardı. Yokuşu biraz daha indikleri zaman aşağıda başka bir dünya ile karşılaşacaklardı. Ve bu yolculuğun hedefi, amacı olan o dünyaya bir an önce ulaşmak için sabırsızdılar şimdi. Bir devenin çift hörgücünü andıran iki tepenin arasından neşeyle, coşkuyla ilerliyorlardı. İşte tam bu sırada Boston adımını hızlandırdığı bir anda ayaklarının dibinde yerin oynadığını hissetti ve ardında bir çığlık duydu. Dönüp ardına bakınca dehşetten dona kaldı. Ernazar ve atı yoktu. Onların olması gereken yerde hemen ardında ince bir kar savruntusu vardı. ''Ernazar!'' diye bağırdı korkunç bir sesle. Dağların ölüm sessizliğinde yankılanan sesi korkusunu daha da arttırmıştı. Yoldaşının kaybolduğu noktaya doğru fırladı ve karşısında bir uçurumun, bir kuyunun açıldığını fark edince mucize sayılacak bir hareketle durup 2 adım geriledi. Dipsiz, karanlık bir kuyuya benzeyen o çukurdan buhar gibi ama soğuk kar tanecikleri çıkıyordu. Yüzü koyun yatarak çukurun ağzına kadar sürünmeye başladı. Olanı henüz anlamamıştı. Anlamak için düşünmeye de cesaret edemiyordu. İliklerine kadar kaygı kesildi, korku sardı ve bu korku en küçük damarlarına girerek düşünce yetisini felce uğrattı. Ama yine de sürünüyor, anlaşılmaz bir güçle hareket ediyor ve nefes alabiliyordu. Dirseklerine dayanarak sürünürken yüzüne gözüne yapışan karları düşürmek için başını sallıyordu. Saniyeler içinde bir buz tabakasının üzerinde süründüğünü anladı. Kar altına saklanan derin uçurumların bütün bir sürüyü bir anda yutabilecek boşlukların bulunduğuna dair anlatılanları hatırladı. Sonra birisini lanetlemek için söylenen kargışı da hatırladı. ''Carıklar gaket diyorlardı. Bununla dipsiz yarıklara git, yok ol demek istiyorlardı. Ama niçin? Niçin Ernazar da böyle yok olsun? Onun suçuydu bu, kesinlikle onun suçu. Doymazlığı için, var olanla yetinmek istemediği için cezalandırılıyordu. Ah, böyle bir facianın olabileceğini düşünseydi. Nihayet çukurun ağzına kadar gelebildi ve korkudan ürpererek sesi, nefesi kesilir gibi oldu. Ernazar diye fısıldadı boğuk bir sesle. Sonra hüngür hüngür ciğerlerini yırtarcasına ağlamaya başladı. Ernazar, orada mısın? Ernazar, Ernazar, Ernazar. Sustuğu zaman aşağıdan sakın yaklaşma diyen bir ses duyar gibi oldu. Ernazar, sevgili kardeşim, can kardeşim, hemen geliyorum, bekle beni, seni çıkaracağım oradan. Karları savurarak fırlayıp kalktı. Az daha kendisi de yuvarlanacaktı aynı uçuruma. Atına doğru koştu. İp ve balta gibi işe yarayacak şeyler Ernazar'ın atındaydı. Onun için kendi atının kolanlarını, dizginini, üzengi kayışlarını kesti. Bunları birbirine bağlarken parmakları kan içinde kaldı. Sonra yine uçuruma doğru koştu. Bastığı buzun kırılıp çökebileceğini aldırmadan, soluğu kesilerek içten içe can çekişir gibi, arkadaşını kurtaramadan ölmek korkusuyla uçurumun kenarına geldi. ''Ernazar! Ernazar, sana bir ip getirdim, beni duyuyor musun? Bir ip getirdim! Cevap ver can kardeşim, cevap ver!'' Kayışın bir ucunu bileğine dolayarak öbür ucunu kuyuya sarkıttı. Uçurumun ne kadar derin olduğunu, sarkıttığı kayışın dibe ulaşıp ulaşmadığını bilemezdi. Orada öylece bekledi bir süre. Çok, çok uzun gelen bir bekleyişti bu. ''Cevap ver Ernazar, bir şey söyle, tek bir kelime söyle, Ernazar canım kardeşim. Ama çabaları boşunaydı. Korkusunu daha da arttıran kendi sesinin yankısından başka bir ses gelmiyordu aşağıdan. Ve o durmadan sesleniyordu. Neredesin Ernazar? Beni duyuyor musun? Ne yapmalıyım Tanrım? Kendini tutamayıp yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Arada anlaşılmaz şeyler söylüyor. Ölü babasından, annesinden yardım istiyor. Kızlarını, kız ve erkek kardeşlerini ve özellikle karısı Arzugül'ü çağırıyordu durmadan. Bilinci bu acı gerçeği anlamak istemiyordu. Ernazar ölmüştü, ölmüştü ve ona yardım edebilecek, teselli edebilecek kimse yoktu yanında. Son nefesine kadar duyacaktı bu ölüm acısını. Bağırmaya devam ediyordu. ''Duamızı duymadın mı? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin?'' diyor. Kime hitap ettiğini kendisi de bilmiyordu. Neden sonra kalktı, titriyor, bacakları üzerinde güçlükle durabiliyordu. Akşam karanlığının çökmekte, havanın değişmekte olduğunu fark etti. Kara kara bulutlar görünmeye, soğuk bir rüzgar dalga dalga esmeye başlamıştı. Ne yapacak, nereye gidecekti? Yalnız kalan atı da geldikleri yolu tutmuş geri dönüyordu. Onu bayır aşağı rahat rahat giderken gördü ama yetişemeyeceği kadar uzaklaşmıştı. Hem yetişse de pek işine yaramazdı artık. Dizginsiz, üzengisiz, eğersizdi. Kızgınlıktan orada duran üzengisiz eğere bir tekme attı. Sonra çevreye dalgın dalgın bakarak bir süre hareketsiz öylece durdu. Yüzü şişmiş, soğuktan morarmıştı, başında papağı yoktu. Uçuruma bakarken düşürmüştü onu. Ala Mengü'nün iki tepesi arasında yapayalnızdı şimdi. Buz gibi bir rüzgar ruhunu kaplayan ümitsizliği arttırmaktan başka bir şey yapmıyordu. Ne yapacak, nereye gidecekti? Her şey ne kadar güzel başlamıştı. Niçin çıkmıştı bu lanet uçurum onların yoluna? Kendi ayak izlerine baktı ve sadece 2 metre kadar açıktan geçtiği için o dipsiz kuyuya düşmekten kurtulduğunu anladı. Ernazar biraz daha sağdan yürüdüğü için uğramıştı bu felakete. Arkadaşına yardım edemiyor, onun ölmüş olabileceğine de inanmak istemiyordu. Birden bir ümide kapıldı. Belki sadece bayılmıştı ve hala kurtulabilirdi. Donuk kas katı olmaması için çok acele etmeliydi. Kürkünü çıkarıp attı üzerinden, olanca gücüyle bayır aşağı koşmaya başladı. Ama iniş o kadar kolay değildi. Ne yapıp yapmalı bir an önce sovhoza haber vermeliydi. İplerle, kazma küreklerle, fenerlerle yardımcılar gelmeliydi. Onlarla beraber buraya dönecek, uçuruma kendisi inecek ve Ernazar'ı kurtaracaktı. Birkaç defa düştü, bacağını kırmaktan korksa da her defasında kalkıp nefes nefese koşmaya devam etti. Bazen atına yetişebileceğini düşünüyor ve sonra bundan ümidini kesip koşmaya devam ediyordu. Hava her dakika biraz daha bozuyordu ve kar yağmaya başlamıştı. Ama kar değil, fırtına bile kopsa ancak bu yükseklikte olur, aşağılara ulaşmazdı. Kendisi ulaşmalıydı aşağılara, kardan, fırtınadan değil. Yalnız Ernazar'ın akıbetinden korkuyor, yalnız onu düşünüyordu. Eğer hala ölmediyse kurtarıcılar gelinceye kadar dayanabilir miydi? Kan damarlarını çatlatacaktı neredeyse, acele etmeliydi. Karanlık yavaş yavaş koyulaşıyor ve karanlıkta koşmanın hiç de kolay olmayacağını düşünüyordu bir yandan. Dik ve kestirme bir yol sayesinde dağın eteğine inebilmişti. Çukurda bayırda koşmaktan olduğu kadar o feci kazanın ıstırabı ile de bitikti. Kafasında 1000 türlü kurtarma planı yapıyordu. Bazen de ne pahasına olursa olsun Ernazar'ı terk etmemesi, onunla beraber karlara gömülüp kalması gerektiğini düşünüyordu. O karanlık buzlu hücresinde sevgili dostunun can çekişmesini, iniltilerini de duyar gibi oluyordu. Ernazar'ın karısına, çocuklarına bu olayı nasıl söyleyebileceğini düşününce de çıldırmak üzere olduğunu hissediyordu. Bu büyük felakette, bu tarifsiz güçlükler içinde bir nebze şansı da oldu. O gün dağda bir düğün yapılıyordu. Yöredeki çobanlardan biri tatilden yararlanıp yanlarına gelen üniversite öğrencisi oğlunu evlendirmişti. Sona kalan davetliler de kamyonla evlerine dönüyorlardı. Vakit geçti, ay parlıyordu. Gölden esen hafif bir rüzgar vuruyordu dağın eteğine. Vadide ay ışığında pırıl pırıl parlayan ısık göl de görünüyordu. Bütün bu manzara düğüne gelenlerde şarkı söyleme arzusu uyandırıyor ve kamyondakiler de bağıra bağıra şarkı söylüyorlardı. Boston bu sesleri duyar duymaz kamyonun geçeceği yola doğru koştu ve çılgın gibi elini kolunu sallamaya başladı. Kamyon, Berwick sovhozu müdürünün kapısı önünde durduğu zaman saat sabahın ikisiydi. Boston aralıksız bir şekilde pencere camını tıklattı. Havlayan ve bacağını ısırmaya çalışan köpeği aldırmıyordu bile. ''Ne var, kim o?'' dedi içeriden kuşkulu bir ses. ''Benim ben, Boston Urkunçiyev.''
''Bir şey mi oldu?''
''Evet, büyük bir felaket.''
33. ayrımın sonu. Sayfa 319.